adımız
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında haftanın ilk iş gününde ve sonbaharın ilk gününde, Eylül ayının ilk günlerinde canlı yayında buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Evet, yazı noktaladık. Yaz günlerinin sıcaklığı hala üzerimizde ama yine de sonbahara girmenin güzelliğiyle örneğin Yağmur Beklerken isimli eserinde Tarık Buğra bakın sonbahar için neler söylüyor. Güz temizliklerinin ayrı bir güzelliği vardır. İnsana gelecek baharların ve yazların inancını verir diyor. Sait Faik Abasıyanık ise sonbaharla ilgili bakın neler söylüyor. Halbuki sonbahar koca yemişleri, beyaz esmer bulutları, yakmayan güneşi, durgun maviliği, bol yeşiliyle kuşlarla beraber olunca insana sulh, şiir, şair, edebiyat, resim, musiki, mesut insanlarla dolu, anlaşmış, açsız, hırsız bir dünya düşündürüyor. Her memlekette kıra çıkan her insan kuş sesleriyle böyle düşünecektir. Güzel günler, güzel bir sonbahar sizlerle olsun diyerek hayatın seslerine merhaba diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bize ulaşabileceğiniz, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk dakikalarında Türkiye'den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nı konuşacağız. Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Sinan'la birlikte. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Dünyanın en zorlu yüzme parkurlarından üçünü daha önce tamamlayan açık su yüzücüsü Emre Erdoğan, denizin Everest'i olarak bilinen Tsugaru Boğazı'nı geçerek önemli bir başarıya imza attı. Sporcu Emre Erdoğan'la telefon bağlantımızı gerçekleştireceğiz ve başarıları üzerine konuşacağız. Hemen sonrasında Somali asıllı Doktor Muhammed Ahmet stüdyo konuğumuz olacak. Türkiye'ye geliş hikayesini ve çalışmalarını paylaşacak bizlere. Ve Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Güller yanıyor, kalbim kanıyor, yarsız geçiyor bu bahar.
Yanıyor bu bahar. Güller yanıyor, kalbim kanıyor.
çiçeğim, her şeyim. Ben senin canına köleyim, öleyim bir istesen ben bin vereyim. Seveyim, bırak seni çok seveyim. Gömeyim başka aşkları çok derinlere, bir tek sen, senin için.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. İnsan Hakları ve Hizmet Derneği Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sinan bizlerle birlikte. Sayın Sinan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Ben gerçi açılımını söyledim ama sanıyorum halkın bildiği deyimle ya da İHH Kurumu, İHH İnsani Yardım Vakfı desek sanıyorum yanlış bir ifade kullanmış olmuyoruz.
Yok, olmuyoruz.
Efendim, yönetim kurulu başkanısınız ve uzun yıllardır bu kurum için, bu dernek için çalışıyor, çabalıyorsunuz. Mutlaka çalışma arkadaşlarınızla birlikte. Çok da kıymetli bir dernek, çok önemli işlere imza atıyor, gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Bir soralım, ne zaman kuruldu derneğimiz ve bugüne kadar ne gibi çalışmalar yaptınız?
Öncelikle böyle bir programı yaptığınız için çok teşekkür ediyorum, gerçekten. İHH çok güzel bir sivil toplum kuruluşu. Fakat bu sivil olmasının gücünü de hem sizler gibi medya tarafından verilen destek hem de halkımızın bize birebir kucak açmasıyla sağlıyor. Bizler Ankara'da bu göreve 93 senesinde başladık. İHH'da Almanya'da 1992 Eylül'ünde kuruldu. Yani aramızda takriben 5 ay gibi bir süreç var. Niye Almanya'da kuruldu İHH? Çünkü o zamanlar Bosna Hersek'te büyük bir katliam vardı. İnsanlar katlediliyordu ve sivil toplum kuruluşları, yardım kuruluşları oraya giremiyorlardı. İzin noktasında çok büyük problemler yaşanıyordu. Bunu gören oradaki duyarlılık insanlar dediler ki biz oraya yardım yapmamız gerekiyor. Ve Almanya'daki Türkiye'den giden kardeşlerimiz, yurt dışından işte başka ülkelerden gelen kardeşlerimizle hep beraber International Humanitarian Organization diye uluslararası insani yardım teşkilatını kurdular. Daha sonra bu işte Türkiye'deki teşkilatlar olarak İstanbul'da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ve Ankara'da İnsan Hakları ve Hizmet Derneği olarak ve bütün illerde teker teker teşkilatlanmış oldu. Hepsi bağımsız birer kurum olarak bir mozaik yapı içerisinde teşkilatlandı ama aynı amaca ve aynı güzelliğe hizmet ediyoruz. Ediyorlar. İlk kurulma amacımız dediğim gibi Sırpların Bosna Hersek'te yaptığı katliamla başlamış oldu.
Evet, peki sonrasında nasıl devam etti?
Sonrasında tabii Bosna Hersek'le biz bayağı bir yol kat ettik. Bosna Hersek Savaşı uzun bir süreçti, uzun bir yıllar devam etti. Daha sonra Çeçenistan'da savaş başladı, sonra Kosova derken diğer ülkelerdeki savaşlar, afetler İHA vizyonunu ve misyonunu büyütmeye başladı bu bağlamda. En büyük çalışma özelliğimiz kurban. Kurban'da biz yurt dışlarına gitmeye başladık ve kurban programlarında yurt dışına gittiğimizde o ülkedeki eksiklikleri tespit ederek geri geldik. İşte de Etiyopya'da şu eksikler var, Somali'de şunlar var ya da Kenya'da şunlar yapmamız gerekiyor gibi. Kurban organizemizin yanında su kuyusu işlerine başladık. Su kuyusunda baktık ki güzel gidiyor. İnsanlar başka şeyler istemeye başladılar. Okul istediler. Okullarını yapmaya başladık. Baktık yetimler var çevremizde. Yetim işine başladık. Sonra baktık gelen giden insanlar birçoğu görmüyor. Katarakt ameliyatına başladık. Derken bu silsile büyüdü. Şu anda 150'ye yakın farklı işle uğraşıyor İHA. Ve hepsinin amacı da insanları daha müreffeh bir ortama ulaştırmak. Bunun akabinde de birçok diktatör ülkesinde çalışmaya başlayınca insan hakları konusunda üst seviyelere çıkmaya başladık. Bu konuda uluslararası raporlar yazdık. Raporların akabinde baktık bu da olmuyor. Özel dernekler ve uluslararası kurumlar kurmaya başladık bu konuda. Mesela Türkiye'de 2-3 tane bu konuyla ilgili özel kurumumuz var. Mülteci Hakları Derneği'nden tutun da buna benzer bir sürü kurumlar kurduk ki uluslararası boyuttaki insanların haklarını savunalım. Zaten başında da hak kelimesi var.
Evet.
Yani insanlara sadece çorba vermek ya da ekmek vermek değil, insanları fikren de özgürleştirmek ya da bulunduğu ülkede daha müreffeh yaşayacak ortama getirmeye çabası içerisinde bulunduk. Bunlar da bizi başka şeylere sürükledi. Bu sefer de üniversitelerle ilgili çalışmaya başladık. Mesela Somali'de Ziraat Fakültesini açtık. Çok özel bir üniversite olmuş oldu bu. Somali kendi kendine yetebilecek bir ülke. Biz bunu tespit ettik. Önce baktık orada çocuklarımız hiçbir şey bilmiyorlar. Türkiye'ye getirdik, burada okuttuk. Sonra oraya götürdük. Orada üniversiteyi açtık. Şimdi orada Somali'de yeni yeni ziraat mühendisleri üretiyoruz. Öğrencileri yetiştiriyoruz. Bu yetişen öğrencilerimizle beraber Somali'nin içerisine dağıtarak orada teknolojik anlamda ziraatı en üst seviyelere getirmeye gayret gösteriyoruz. Yani artık balık tutmayı öğretmeye başladık. Böylelikle de daha güzel toplumlar oluşturmaya gayret gösteriyoruz.
Evet, Somali'den bahsettiniz. İlerleyen dakikalarımızda Somalili bir doktorumuz bizlerle birlikte olacak. O zaman detaylı olarak Somali'yi konuşacağız. Gerçekten insana hizmet, aslında bütün dünyaya hizmet.
Evet.
Peki bu yardım çağrısını nasıl alıyorsunuz? O hani birliktelik nasıl oluşuyor, nasıl kuruluyor? O sorunlar nasıl bir araya geliyor?
Şimdi aslında bu sorunun cevabını siz kendiniz vermiş oldunuz. Bizi buraya niye çağırdınız? Biliyorsunuz ki biz bir şeyler yapıyoruz. Yani tabii ki insan olmamız hasebiyle muhakkak yanlışlar da yapıyoruz. Ama önemli olan yanlışta ısrar etmemek, yanlışı düzeltmek. Siz bizi çağırmamızın sebebi az çok bir şeyleri gördüğünüz zaman dediniz ki bu insanlar bir şeyler yapıyorlar ki biz bunlarla ilgili görüşürsek yaptığı hizmetleri daha güzel duyururuz ve daha güzel seviyelere gelir. Bu belli bir aşamanın, belli bir çalışmanın vizyonu içerisinde olduğu için halkımız bizim çok fazla onlara söylememize gerek kalmadan bizlere zaten geliyorlar. Artık yani bu konuda oturmuş bir yapısı var İHA'nın. Yardımların sadece şu farkı oluyor, o da üzücü bir yönü değil. Özellikle afetlerde ya da savaşın çok üst seviyelere çıktığı bölgelerde biz daha fazla hatırlanıyoruz. Çünkü o noktalardaki yardımlarımız gerçekten çok üst seviyelerde. Bu hem üzücü hem de güzel bir şey. Güzelliği bizim yaptığımız hizmetleri takdir edip insanlarımızın bize yönelmesi. Ama üzücülüğü de vatandaşların zarar gördüğü bir ortamın oluşması. Yani bugün Pakistan'daki selden, depremden tutun da Marmara depremine kadar birçok alanda İHA gerçekten kendini ispatlamış bir kurum. Biz mesela Gölcük depremi olduğunda orada Türkiye'nin en profesyonel çalışan ekibiydik. Çünkü biz daha önce Adana depremine, Ceyhan depremine, 98'deki Ceyhan depremine katıldık. Kırıkkale'deki sele katıldık. Buradaki çalışmalardaki tecrübelerimizi Gölcük depreminde aktarmış olduk yani. Çok profesyonel bir vazife yaptık orada. Bu da bizi bir üst seviyelere çıkarttı. O yüzden vatandaşlar gözleriyle gördükleri, kulaklarıyla işittikleri, net bilgilerle hareket ettikleri için artık çok fazla reklama falan bakmıyorlar. Kendileri getirip hangi yardım yapmak istiyorsa yapıyorlar. Bir de bize diğer yardım kuruluşlardan ayıran çok önemli bir özellik var. Bize gelen yardımların hep ismi belli olur. Yani çok nadirdir farklı yardım gelmesi. Getirir, der ki ben bunu su kuyusuna vereceğim. Katarakt ameliyatına vereceğim. Bu para yetimin parasıdır. Bu para yetimhane yapılacaktır. Şu parayla su kuyusu açılacaktır. Yani buna benzer hep bellidir yardımlar. Kendi ona göre zekatını ayırmıştır, fitresini ayırmıştır ya da başka vereceği sadakasını ayırmıştır. Ama hep adı bellidir yardımların. O yüzden çok şey sormaz yani. Noktasına getirir, verir yardımı, gider.
Çünkü yardımın nereye gideceğinden emindir.
Evet. Şeklini de bildiği için.
Evet.
O yüzden çok fazla reklama ihtiyacı olmayan bir kurum. Bir de sivil bir kurum yani. Bu çok önemli bir şey. Biz yardımlarımızı yurt dışındaki devletlerden ya da yurt dışındaki STK'lardan değil, tamamen halkın içerisinden alarak hareket etmeye gayret gösteren büyük bir kurumuz yani. Hı hı. Aynı zamanda mozaik bir yapıyız. Çünkü bütün Türkiye'deki ve dünyada bize veren STK'larla beraber ortak bir sürü proje yapıyoruz. Yani sadece İHA olarak değil, Türkiye'deki İHA'lar olarak da değil. Dünyadaki bizim gibi STK'ların destek verdiği, hatta kendi devletimizin, yurt dışındaki devletlerin yaptığımız projelerin çok hoşuna gidip şu projenin şu noktasını da biz destekleyelim mahiyetindeki şey var. Yani biz şunu hiçbir zaman demiyoruz. Biz şunu yapıyoruz, getirin bize parayı verin, şunu yapalım demiyoruz. Biz başlatıyoruz, belli bir noktaya geliyoruz. Bu halk tarafından, devletler tarafından ya da başka şeyler tarafından onur edilme noktasına geldiği zaman o insanların desteklerini alıyoruz. Çünkü siz önünü açmazsanız bu noktada yani aktif bir STK olamazsınız.
Evet.
Çok böyle itelemeyle giden bir STK haline gelirsiniz. Bu da yapacağınız yardımların noktasal olarak yerine gitmesi ya da yerine giden yardımların potansiyelinin çok büyük olmamasına sebebiyet verir. Yani halkın içerisinde olacaksınız ve yaptığınız yardımı direkt halkla beraber yapacaksınız. Bir de tespitler çok önemli yardımlarda. Bu çok çok önemli bir şey. Gittiğiniz bölgedeki neye ihtiyaçları var? Şimdi bir okula yardım yaparken defteri kalemi yoksa o okulun, siz o okula gidip sıra verirseniz bu yanlış bir yardım şekli oldu.
Yani önce okul, bir ihtiyaç analizi yapılması gerekiyor.
Okulda yardım yapılacaktır, doğrudur ama sıra vardır o okulda.
Evet.
Aynı şeyi vermenin bir mantığı yok. O okulun ne ihtiyacı vardı? Deftere kaleme, defter kalem vereceksiniz. Biz o konuda çok hassas davranıyoruz. Bizden bir talep geldiğinde talebin getiren insanları da araştırıyoruz. Talebin gelme şeklini de araştırıyoruz. Yardımı yaparken de verdiğimiz yardımın nereye, ne şekilde, nasıl gideceğine de çok iyi bakıyoruz. Verdikten sonra da takip ediyoruz.
Hı hı.
Acaba biz bu yardım verdik, nereye gitti?
Aynı amaçlarını
kimler kullandı? Tabii. Bunlar çok önemli. Mesela biz su kuyusu açtığımızda özellikle Afrika'da aynı beyaz eşya aldığınızdaki 5 sene 10 sene garantisi var ya, biz su kuyusu açtığımızda 5 yıl garanti veriyoruz. Diyoruz ki su kuyunuz Allah muhafaza toprak kayar, başka bir şey oldu, kapanır. Kapansa da ilgili firma o su kuyusunu tekrar açıp 5 sene garanti verip 5 seneden sonraki şey de artık Cenab-ı Allah ne kadar takdir ederse oradan ödesi, öbür tarafı Allah'ın takdiri. Ama biz o 5 sene içerisinde bir garanti kapsamımız var. O kuyunun oradaki insanlara hizmet etmesi. Artı su kuyusu hizmet etmeden önce suyun analizlerinin yapılması, acılık tatlılık durumlarına bakılması da çok önemli. Hem kimyasal durumuna hem de acılık tatlılık durumuna bakarak su kuyusu açıyoruz. Niye? Çünkü o yörenin gerçek ihtiyacını karşılamak için. Ya ben buraya su kuyusu açtım olmuyor. Bunun bütün analizleri yapılıyor. Ondan sonra o su kuyusu açılıyor.
İçme suyunun kalitesi tabii, çok tabii. önemli. Tabii.
Su kuyusu açtıktan sonra sıkıntı olunca ne yapıyoruz? Sıkıntı olunca hemen yanı başına ya da bir uzak bölgeye ya da bir sonraki bölgeye açıyorsunuz. Ve orayı biz ıslah etmeye çalışıyoruz. Çevresine mesela ağaç ekmeye başlıyoruz. Ondan sonra sağlık ocağı yoksa o tarafa sağlık ocağı yapılıyor su kuyusunun etrafına.
Hı hı.
Ya da okul yapılıyor ya da cami yapılıyor ya da başka bir şey. Buna benzer bir şey yapıyoruz ki.
Sosyal bir ortam da
oluşturuyor. Tabii. Çünkü çok uzak yerlerden geliyorlar. Evet. Çok çok uzak yerlerden geliyorlar. Mesela şimdi çok güzel bir proje başlattık. Doktorlarımızın Türkiye'ye gelmiş erkek doktorlarımızın hanımlarına ebelik ile ilgili bir çalışmaya başlattık. Birkaç rektör arkadaşla görüştük bu meseleyi. Allah nasip ederse YÖK'le de görüştük. Doktor arkadaşlarımızın hanımlarını ebe ya da sağlıkla ilgili bir görev konusunda yetiştireceğiz onları. Ya 2 yıllık diploma vereceğiz ya da özel bir eğitim alacaklar.
Bu Türkiye için geçerli değil mi?
Hayır, yurt dışı için. Tabii. Mesela Kenya'dan doktorumuz geldi. Orada X köyünde görev yapacak. Biz onun hanımını da X köyünde yetiştirip gönderdiğimizde iki kere kar etmiş.
Birlikte çalışacaklar.
Tabii.
Ne güzel.
Çünkü öbür türlü siz bir de doktor buluyorsunuz, hemşire bulamıyorsunuz. Hemşire buluyorsunuz, doktor bulamıyorsunuz. Biz hazır gelmişken bu doktorumuz zaten okuyor burada. Hanımını da yetiştirelim, oraya gönderelim. Böylelikle ikisi de hizmet edebilsinler. Çok daha güzel bir ortam. Bir de bayanın olması çok daha farkındalık oluşturuyor. Çünkü orada bayanların ön planda bu şekilde hareket etmesi halkın daha çok teveccühünü şey yapıyor. Daha rahat gelip gidiyorlar. Böyle bir projemiz var. İnşallah onu da yakında hayata geçireceğiz. Böylelikle de orada bir ortam oluşturmuş olacağız. Mesela ben 1,5 ay kadar oldu Nijer'e gittim. Orada sağlık ocağımız var. Üçlü bir kombinasyon gerçekleştirdik orada. Cami, okul ve sağlık ocağı. Üçünü bir arada yapıyoruz. Sağlık ocağındaki vahameti gördüm. Emin olun çok kötü bir durumdaydı. Önceki sağlık ocağı. Biz o sağlık ocağını, önceki sağlık ocağını lojman olarak yapacağız. Yanına da büyük bir sağlık ocağı yaptık. Şimdi mesela bu projemizi inşallah
doktorlarımızı, ebelerimizi görevlendireceğiz.
Mesela diş hekimlerini gönderiyoruz. Tayland'dan, Paten'den gelen öğrencilerimiz vardı. Bunları biz diş hekimi olarak yetiştirdik, gönderdik. Gönderirken sadece doktorumuzu göndermedik. Kliniğini de gönderdik buradan kargoyla. Orada klinik açtık onlara. Yetimhanemizin yanında açtık. Paten'de bizim yetimhanemiz var. Birkaç tane var. O yetimhanemizin dibinde açtığımız kliniğin içerisindeki malzemeleri de gönderdik. Dolgu malzemesinden el aletlerine kadar. Her şeyini. Şimdi oradaki bütün yetimhanedeki yetimlere bedava diş muayenesi yapılıyor. Büyüklerden para alınıyor. Çocuk kendi iaşesini karşılamış oluyor. Doktorluğunu yapıyor. Ama çocuklara ücretsiz, yetim çocuklarımıza. Böyle bir yer açtık. Bir tane Filistin'de açtık. Bir tane de orada açtık. Allah nasip ederse Balkanlarda falan da bu şekilde de açacağız. Yani sadece doktoru göndermek değil, doktorun yapacağı ortamları da hazırlamak. Bunlar hep yavaş yavaş gelişen şeyler. Birden böyle olmadı bu. Yani yavaş yavaş öğrene öğrene hep bir adım öteye gittik. Böylelikle yağ oluştu.
Sayın Sinan çok teşekkür ediyoruz. Tabii bir programa sığmaz sizin hizmetleriniz ama biz elimizden geldiğince böyle küçük de olsa projelerinizden dinleyicilerimizi haberdar etmiş olduk. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Biz aktardıklarınız
için çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Tüm çalışma arkadaşlarınızın, tüm dernekte görev yapan herkesin lütfen onlara da selamlarımızı, saygılarımızı iletin. Size de kolaylıklar diliyoruz. Dinleyicilerimize de söyleyelim. Eğer detaylı bilgi almak isterlerse İnsan Hakları ve Hizmet Derneği'nin internet sitesi üzerinden de hem bağış yapılabilecek alanlarda hem de gerekli görülen hizmet alanlarında detaylı bilgi edinebilirler.
İnşallah. Bundan sonra daha detaylı programlarda görüşürüz.
Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
Sevgili dinleyicilerimiz, İnsan Hakları ve Hizmet Derneği Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan stüdyo konuğumuzdu. Derneğimizle ilgili ve çalışmalarıyla, faaliyetleriyle ilgili detayları aktardı. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Sevgilerden bir ülke, çiçekler anne kalbi, kahkaha sevinçleri, küçücük yüreklere, önemli mi renkleri, kimi beyaz kar gibi, kimi zeytin tanesi, pırıl pırıl gözleri. Bosna'da yetmiyor bir nefes çığ.
sevgilerden bir ülke, çiçekler anne kalbi, kahkaha sevinçleri, küçücük yürekler, önemli mi renkleri? Kimi beyaz kar gibi, kimi zeytin tanesi, pırıl pırıl gözleri.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda yüzücü Emre Erdoğan var. Sayın Erdoğan, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, açık denizde dünyanın en zorlu yüzme parkurları arasında gösterilen ve denizin Everest'i olarak bilinen Tisugaru Boğazı'nı da geçerek çok önemli bir başarıya imza attı Sayın Erdoğan. Biz hem bugüne kadar neler yaptığı ile ilgili görüşmek istedik kendisiyle, hem de bu son başarısıyla ilgili. Biraz sizi tanıtabilir miyiz dinleyicilerimize? Bugüne kadar ne gibi çalışmalar yaptınız? Neden yüzme sporunu tercih ettiniz örneğin?
Ya benim için yani açık su yüzmesi, bir kere denizle ve doğayla bütün olduğu için, doğayı da çok sevdiğim için, benim için baştan sona hani bir hayat, yani en sevdiğim şeylerden biriydi. Hı hı. Ben eskide bir su topçuydum. Bununla beraber yüzmem de iyiydi. Buradan açık su yüzücüsü haline geldim. Bundan evvel Cebeli Tarık Boğazı, Manş Denizi, Catalina, bir de son olarak Tisugaru Boğazı'nı geçtim.
Şimdi siz öyle hızlı hızlı ve güzel güzel sayıyorsunuz ama bu dediğiniz mesafeler gerçekten kilometrelerce uzunlukta ve hani tekneyle, evet, gemiyle, vapurla bile geçilmesi gerçekten zor parkurlar. Bunu yüzerek tamamlamak gerçekten çok zor. Biraz o çalışma sisteminizden, sistematiğinizden ve gerçekten o 7 saat örneğin bir boğazı geçmek için nasıl yüzülüyor biraz anlatır mısınız?
Ya şimdi burada aslına bakarsanız her koşulda yani güçlü olmanız gerekiyor. Birincisi mental olarak, fiziksel olarak. Bir de bunun dışında da koşullar değiştiğinde de bunlara karşı dirayetli olmanız gerekiyor. Mesela bizdeki bir şey, deniz anaları mesela acayip artabiliyor. Evet. Çok çarpıyorlar size, canınız çok yanıyor. Çıkmak istiyorsunuz ama çıkmamanız gerekiyor. Mesela bu ayrı bir şey. Bazen yanınıza köpek balığı geliyor, korkuyorsunuz, ediyorsunuz ama bir şekilde hani oradaki köpek balığı kovucuya birazcık güvenmeniz gerekiyor ve devam ediyorsunuz. Bunun gibi hani nasıl diyeyim, zorlukları olan bir yer. Mesela benim son yüzdüğüm parkur 30 kilometre uzunluğunda, gece 12'de atladım. Startı gece 12'de verdiler, akıntı şartları daha uygun diye. Bu da kolay bir şey değil. 400 metre derinliğinde, dağın eteğinde denize atlıyorsunuz geceliğin. Yani psikolojik olarak da kolay değil, evet, ama yapılmayacak, evet, da bir şey değil.
Bir de normalde hani insan bünyesi olarak yatmanız gereken bir saatte siz yüzmeye başlamışsınız, evet, öyle değil mi?
Evet, doğru.
Gerçekten inanılır
işte
gibi değil.
Onu da yenmek gerekiyor.
Peki aile desteği bu anlamda çok önemli mutlaka. Çünkü bildiğimiz kadarıyla yüzücüler böyle uzun parkurlar giderken aileleri de tekneyle yanlarında gidiyor. Bilmiyorum, yanlış mı biliyorum.
Bu sefer eşimle babamı yanıma aldım ama tabii ya onların da işi çok zor, kolay değil. Gecenin
bir de heyecanlanıyorlar, korkuyorlar sizin için.
Tabii. Şimdi onlar ben yüzdürüyorlar yanımda, gecenin 12'si, ortalık kapkaranlık, hatta gün doğduğunda her taraf köpek balığı yelesi doldu, onlar korku içindeler, hani ne yapacaklarını bilmiyorlar, hava fırtına, dalgalar bana çarpıyor. Onlarınki daha zor bence, yani bakmak, işin içinde olmak daha da zor bence.
Tabii insan bir yakını tehlikede olduğunu düşündüğünde gerçekten çok korkuyor ve heyecanlanıyor onun için.
Tabii.
Ama maşallah siz başarıyla o parkuru da atlatmışsınız. Önünüzde ne gibi? Önünüzde ne gibi başarılar var? Öyle soralım.
Ya yazışıyorum şimdi, diğer parkurlarda da denemeler devam ediyor. Çünkü sonuçta bu dünya çapında bir yarış. Herkes sıra almaya çalışıyor. Tekne sırası almaya çalışıyor. Dünyanın en iyi atletleri burada yarışıyor. Şimdi onların arasında en avantajlı sağlayabileceğim ya Cook Boğazı olur, North Channel ya Kuzey Kanalı olur, Molokai Boğazı olur. Hala yazışmalarım sürüyor. Bunların arasındaki en ideal parkurun bir tanesinde seneye yüzmeyi düşünüyorum.
İnşallah ondaki başarınızla da size programda ağırlamayı çok isteriz.
Çok teşekkür ederim.
Bu arada Türkiye'de bu uzun parkurlarda yüzme anlamında sizin gibi çok sporcu var mı?
Çok sporcu yok ama benim çok sevdiğim bir abim var. Kamil Reza Altaran. O da Kuzey Kanalı'nı geçti. Kendisini buradan tekrar tebrik ederim. Bizim dışımızda bir Bengüsü Avcı var. O da bayanlarda geçen sene Manş Denizi'ni geçti. Yani kolay bir iş değil. Hem maddi yönden hem manevi yönden kolay bir iş değil. Sporu yapmak fiziksel olarak da kolay değil. Zaten her ülkeden de böyle binlerce sporcu çıkmıyor bu konuda. Yani çok ultra yüzücüler olması gerekiyor bunu yapabilecek. Ondan da sayıların az olması doğal.
Evet. Sayın Erdoğan, başarılarınızın devamını diliyorum. Dediğim gibi inşallah önümüzdeki yıl yeni parkurlarda sizi görmek ve alkışlamak temennisiyle kolaylıklar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.
Sevgili dinleyicilerimiz, yüzücü Emre Erdoğan stüdyo konuğumuz, özür diliyorum, telefon hattımızın diğer ucundaydı. Kendisi çok zor, denizin Everest'i olarak bilinen Tisiguaru Boğazı'nı geçerek önemli bir başarıya imza attı. Başarılarının devamı temennisiyle uğurladık. Şimdi bir müzik aramız var. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi?
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Somali asıllı Doktor Muhammed Ahmet stüdyo konuğumuz. Sayın Ahmet hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet. Türkiye'ye geldiniz ve aslında Türkiye'de çok önemli bir hizmeti sürdürüyorsunuz. Hani programın çok... başında Sayın Mustafa Sinan da aktardı Somali'deki zorlukları. Kesinlikle. Siz de Türkiye'de eğitiminizi alıp tekrar belki bilmiyorum dönecek misiniz evet. ama onu konuşacağız programımızın ilerleyen dakikalarında. Somali'deki elbette. Kardeşlerimize yardım eli uzatmak için gideceksiniz. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Nasıl Türkiye'ye evet. geldiniz? Neden Türkiye'yi seçtiniz?
Merhabalar. Herkese teşekkür ediyorum. Ben Muhammed Ahmet, Somali asıllı. Türkiye'yi ilk hayalimdi. Çocukluktan beri gelen bir hayal kuruyordum. Hani ilk Türkiye güzel bir ülke, tarihi, kültürel bir ülke. O yüzden çocukluktan gelen o sevgi ve kurduğum hayallerin Allah'a çok şükür gerçekleşmesi bu büyük bir başarı. Türkiye ilk 2000 o zaman 9'larda ben ilk hani hayalime geldi. 1980'lerde mezun olan Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olan kardiyoloji hocası. Bu arada ülkenin tek kardiyoloji hocası kendisi. Onun oradan gelen tavsiyelerle Türkiye'yi bir şekilde eğitimimi alıp özellikle tıp eğitim alanda hı hı. Çünkü biliyoruz Türkiye eğitim konusunda hibrit dediğimiz tıp fakültesinde Türkiye'nin tıp fakültesi eğitimi çok kaliteli bir tıp fakültesi. Dünya genelinde en ileri ülkelerden biri Türkiye bu konuda. Oradan tabii ki tıp fakültesi kazanmak bile çok zor Türkiye'de. Öyle olunca sınavları hazırlanarak bir şekilde Akdeniz Üniversitesi Antalya'ya kazandım. Ve ilk yılında Türkçe eğitimi dersi aldık. Biliyorsunuz Türkçe zor bir dil. Şeyle İngilizceye göre baktığınızda. Üç ay içerisinde iletişim kurarak Türkçeyi öğrendim. Ve bir şekilde 6 ay içerisinde anlıyor ve konuşabiliyor hale geldi.
Maşallah çok güzel Türkçeniz.
Böyle olunca tabii ki güzel oldu. Akdeniz bölgesi çok güzel doğal güzelliklere sahip bir bölge. Oradan başlayarak ilk eğitimi tamamlayınca, Türkçe eğitimi tamamlayınca diğer eğitim bilgilere aldım. Ve mezun olduktan sonra tabii ki özel hastanelerde çalışmaya başladım. Ve 2 sene oluyor Ankara'da bulunalı. Şimdi özel bir hastanede acil ve doktoru olarak görev yapıyorum. Türkiye'yi neden seçtin diye herhalde öyle bir soru varsa şayet. Türkiye doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel bağlar var Somalilerle Türkler arası. Osmanlı döneminden gelen sevgi ve benim mahallemde hala su kuyusu, hani Osmanlı döneminde açılan su kuyular hala içiliyor. Hı hı. Bu da aramızdaki sevgiyi besliyor. Türkiye'de misafirperverlik, hoşgörü insanlar ve İslam parlayan yıldız dediğimiz, hani Türkiye Müslüman dünyasında parlayan bir ülke. Onun dışında iş gücü, ekonomi, sağlık, ilaç sanayi sektöründe çok ileri bir ülke. Tabii ki biz de kendimizi çok şanslı hissediyoruz bu konularda. Osmanlı egemenliğinde altına kalan bir ülke olduğu için Somali. Tabii ki o Osmanlı'dan sonraki süreç bir zor bir süreçten geçirdik. Hı hı. İngiliz sömürgesi süreci başladı. O süreç içerisinde tabii ki biz bir sürü değerlerimizi kaybettik. Özellikle kalite, kültür, din kültürlerimizi kaybettik. Çok şükür son dönemlerde Türkiye bize büyük yardımlar, hem sağlık hem sosyal anlamda hem askeri hem güzel bir ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde. Tabii ki bu bir ahd-i vefa borcu. Somaliler de bu vefayı, hani bu vefayı tekrar borcu ödemek şartıyla. Ben de tabii ki buradan ifade etmek isterim ki Türkiye'ye aldığım eğitim ve Türkiye'nin beni kazandırdığı o kaliteli eğitimleri tüm insanlara hizmet ederek kendi ihtiyaçlı olan memleketine dönerek oradaki insanlara yardım olmak ve Türkiye ile bir iletişimi kopartmamak, Türkiye'yi güzel muhabbetlere, Türkiye'de kazandığım iyi insanlar, Türkiye'nin güzel insanlarıyla birlikte hareket ederek hem Türkiye'yi o bağları, o gönül bağları kopartmamak kaydıyla kendi memleketimi daha ileri ve daha güzel hizmetlere sunmayı planlıyorum. Tabii ki uzmanlık sürecim olacak. O uzmanlık sürecinden sonra kalp damar cerrahi üzerinde uzmanlaşıp o konuyla ilgili gerekli çalışmalara orada hizmet etmek isterim. Bu süreç içerisinde Somali'den veya Afrika'nın, Avrupa'nın farklı ülkelerden gelen yabancı hastalarımız oluyor. Bu yabancı hastalar kendi...
Ankara'dan bahsediyorsunuz değil mi şu anda?
Evet, evet, Ankara'da. Tabii ki İstanbul bu konuyla ilgili güzel bir yer ama Ankara'da da yurt dışından gelen yabancı hastalarımıza hizmet sunuyoruz. Bu Türkiye güzel bir ülke. Neden hani hastalar tercih ediyor Türkiye'yi? Tabii ki Türk doktorların ve Türkiye'deki tıbbi cihazların, işte ilaçların, onların çok ileri ve faydalı olduğu için yüz binlerce hastalar geliyor. Onlara hizmet sunmaktayız. Her alanda da tabii ki hastalarımız geliyor. En çok estetik ve onkoloji cerrahi üzerinden gelen hastalarımız oluyor. Böylece Türkiye güzel bir ülke. Hem hastalar için hem doktorlar için rahat ve yaşanabilir güzel bir ülke. Tabii ki Türkiye'nin o sahip olduğu hani eski medeniyetlerin yüzlerce dünyaya hükümdar süren eski medeniyetlerin Türkler onların torunları onlar oradan gelen güzellikler özellikle yemeklere baktığınızda çok çeşit mutfaklara sahipler Türkler. Bu da ayrı bir güzellik katıyor.
Somali ile Türkiye arasında bir benzerlikler var mı
bu anlamda? Kesinlikle var. Özellikle et, benzeri et üzerinden ve diğer yemek kültürü çok birbirinden farklı değil. Türkiye'de doktor olmak, yabancı bir doktor olmak o da güzel bir ayrı bir güzellik katıyor. Mesela diğer Avrupa ülkelerine baktığınızda. Böyle çikolata doktor diyorlar beni. Bu da güzel bir şey. Mesela Avrupa'nın diğer ülkelerinde böyle hoşgörülü, misafirperver insanlara karşılamak mümkün olmuyor. Bu da ayrı bir güzellik veriyor. Tabii ki bu da güzel bir şey.
Tabii bu sıcaklık sayesinde siz de Türkiye'de güzel huzurla çalışabiliyorsunuz. Peki hastalar farklı ülkelerden geliyor diyorsunuz. Tabii. Örneğin Somali'de en çok hangi branş doktora ihtiyaç var? Daha çok ne tür hastalıklar var?
Şöyle şimdi Somali aslında Afrika'nın en uzun sahibiz. Bu da yeraltı zenginliği çok ülkede ama halk hala fakir. Öyle olunca ülkenin iş gücü anlamda doktor eksikliği var. Böyle onkoloji, kalp damar cerrahisi ve diğer branşlara ihtiyaç duyuluyor. Hastalarda tabii ki Somali Mogadişo'da Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi var. Bu hastane bölgenin en büyük hastane ve yüz binlerce kişiye hizmet sunan bir hastane. Tabii ki buradan da çok teşekkür ederim. Hani gerçekten Türkiye'nin o güzel elleri uzatması, hani o mahcup insanlara yardımcı olması güzel bir şey. En çok o bölgelerden gelen insanlar ve Avrupa'dan gelen hastalarımız oluyor.
Hı hı.
Avrupa'dan gelen hastalarda tabii ki bizde aile bağlantıları yüksek olduğu için,
hı hı,
Avrupa'da yaşayıp yakınları veya yardım edeceği kişiler, Somali'de bulunan kişilere Türkiye'ye davet ediliyor. Buraya bir şekilde tedavisini yaptırılıyor ve ülkesine geri dönüyorlar. Böyle bir hizmetlerimiz de oluyor.
Hı hı.
Hastalar da çok memnun ayrılıyor Türkiye'den. Hem Türkiye'nin doğal güzellikleri, hem insanların misafirperverliğini görüp o şekilde tabii ki tedavisini de olup o şekilde ülkelerine dönüyorlar.
Hı hı.
Bu da dünyada, özellikle Müslüman dünyasında başka bir böyle bir olanaklara bulunacak başka bir ülke yok.
Evet.
Tüm dünyada. Bu da güzel bir güzel bir de şey var. Mesela bizim bizde şey bulunuyor. Hani Afrika'dan özellikle Osmanlı döneminde gelen Türkler var bizde.
Hı hı.
Bizim o zamanki işte aile toplumsal birleşme olunca,
hı hı,
şimdi onlar Türk olduğunu sorunca tabii ki anlarsın. Hani bizim ülkeye gittiğinizde, özellikle Berbere diye bir şehir var, güzel bir şehir. O şehirde hala Osmanlı döneminde inşa edilen camiler, evler ve Türk insanları görebilirsiniz. Onlara Türk müsünüz deyince tabii ki Türküz derler, ama dilleri Somalice veya dilleri değişik dillere konuşabiliyorlar. Türkiye yaşanabilir güzel bir ülke. Özellikle yabancı doktorların Türkiye'de bir şekilde hani hastalara yardımcı olması, bir şekilde hastalara şifa dağıtmaları, bu da güzel bir şey. Hani
evet,
halk tarafından güzel görünen bir hizmet.
Bizim için de gerçekten çok güzel sizin gibi kıymetli doktorların ülkemizde hizmet vermesi. İnşallah Somali'ye tekrar geri döndüğünüzde oradaki Somalili halka da hizmet verir ve onlar da eğer Türkiye'den varsa bir istekleri sizin vesilenizle bize iletmiş olurlar.
Kesinlikle.
Muhammed Ahmet, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben de çok teşekkür ederim.
Aktardıklarınız için. Bundan sonraki çalışma hayatınızda kolaylıklar,
kesinlikle,
ve başarılar diliyoruz.
Çok teşekkür ederim. Herkese de teşekkür ederim. Hayırlı günler. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Somali asıllı Doktor Muhammed Ahmet stüdyo konuğumuzdu. Hem Somali'den hem Türkiye'den güzel dileklerle sohbet etti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.